İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur sözü sıkça karşılaştığımız ve insanların çok küçük yaşlardan itibaren gösterdikleri öne çıkan bir takım özelliklerinin değişmezliğine vurgu yapan bir sözdür. Peki gerçekten yedimizde neysek yetmişimizde de o muyuz? Merhabalar, Ekini Büyütmek Podcast serisinin 17. bölümünde konuğumuz Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Profesör Doktor Bilge Selçuk. Bilge Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Başak Hocam. Merhaba. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizinle bu programı yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyum.
Ben de aynı şekilde. Çok büyük mutluluk ve onur sizi konuk olarak almak. Çok teşekkür ederim. Kırmadınız, geldiniz.
Ben teşekkür ederim.
Hocam kısaca zaten başta biraz kısa tanıttım sizi ama Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı'nda yürütücüsüsünüz, onu biliyorum. İsterseniz sizden dinleyelim biraz kim olduğunuzu, özgeçmişinizi.
Şimdi benim uzmanlık alanım gelişimsel psikoloji. Yani insanın gelişimini bebeklikten, doğumdan itibaren ölüme kadar inceleyen, her bakımdan inceleyen bir alt dalı psikolojinin. Benim araştırmalarımı yürüttüğüm yaş dönemi daha ziyade okul öncesi dönem dediğimiz erken çocukluk. Ama çocuklarla ve ergenlerle, hatta yakın zamanlarda yetişkinlerle yürüttüğüm çalışmalar da var. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümünden mezunum. Sizin de şimdi uzun süredir öğretim üyesi olduğunuz bölümde. Çok severek okuduğum, bana çok şey katan bir kurumdur ODTÜ. Master'ımı da orada yaptım. Sonra Melbourne Üniversitesi'ne gittim. Orada gelişimsel psikoloji doktoramı alır almaz Türkiye'ye döndüm. Ve 2003 yılından bu yana 17 yıldır da Koç Üniversitesi'nde hocayım. Gelişimsel psikolojide profesörlüğümü aldıktan sonra klinik psikolojide de master yaptım. Uzmanlık alanlarımdan biri de gelişimsel psikopatoloji. Yani çocuklarda hem sağlıklı özellikler hem de çocukları zorlayan diyebilirim davranışsal, duygusal özellikler, sonuçlar nasıl gelişiyor? Mesela kaygı problemleri nasıl gelişiyor? Saldırganlık gibi, yıkıcı karşı gelme davranışları gibi özellikler nasıl gelişiyor? Biyolojiyle mi ilgili, çevreyle mi ilgili? Bütün bunları incelemeye çalışıyorum Başak Hocam. Galiba böyle özetleyebilirim.
Aslında şunu da söylemeniz beni hem mutlu etti, öyle söyleyeyim, hem hoşuma giden hem de çok değerli bulduğum bir şey. Özellikle kariyerinde ilerlemekte olan ya da ilerlemiş insanların, akademisyenlerin öğrenmeyi asla bırakmaması, değil mi? Yeni şeylere aslında açık olmak çok da yani uzak bir alan değil ama ben de hep bu programlar vesilesiyle hep aynı şeyi söylüyorum. Aslında klinik psikolojiyle gelişim psikolojisi çok el ele giden alanlar. O anlamda da çok bütünlüklü bir bakış sağlamıştır eminim. Hocam peki,
çok teşekkür ediyorum.
Size şunu sormak istiyorum. Şimdi birçok konudan çalışıyorsunuz söylediğiniz gibi. Anne babalık, ebeveynlikle çalıştığınızı biliyorum. Ve mizaj çalışmalarınız da var. Ben belki bugün özellikle sizin çalışmalarınız içinde hem mizacı incelediğiniz çalışmalardan biraz konuşmak istiyorum. Belki biraz temel kavramlarla başlayabiliriz. Özellikle de konuya çok da aşina olmayan dinleyicilerimiz için. Yani mizacı hem biraz nasıl tanımlarız, ne olarak tanımlarız hem de çocuk gelişimindeki genel etkileri nelerdir? Belki böyle daha genel bir çerçeveden başlayabiliriz.
Evet, tabii. Memnuniyetle. Başak Hocam, ben mizac çalışmalarına Avustralya'da doktora tezim sırasında başladım. İşin doğrusunu söylemek gerekirse o zamana kadar mizac kavramı na aşina değildim yani. Mizacın ne olduğunu bilmiyordum. Mizacın çok önemli bir özellik, yapısal bir özellik olduğunu da bilmiyordum. Benim doktora tez danışmanım bu uzunlamasına boylamsal Avustralya Mizac Projesi'nin baş yürütücülerinden biriydi. Şimdi bu araştırmada bebekleri doğdukları andan itibaren işte yetişkinliklerine kadar inceleyen iki yılda bir bütün gelişimsel özelliklerini takip eden, değerlendiren bir büyük proje yürütülmüştü. Yetişkinler ve sanıyorum 30'lu yaşlara geldiler. Ben bu projede 6 yıl kadar araştırma asistanı olarak görev yaptım. Ve gerçekten mizaç konusunda o zaman bilgilendim. Mizacın ne kadar önemli olduğunu O zaman fark ettim. Şimdi mizaç nedir? Mizaç neden önemlidir? Sorusu aslında gelişimsel psikoloji için de, yani eğer bizi dinleyen öğrencilerimiz, genç meslektaşlarımız varsa, o bakımdan da çok önem arz eder. Ebeveynler için de, eğitimciler için de, hatta bunu hep söylerim, çocuklarla ilişki içerisinde olan tüm meslek grupları için, yani buna çocuk doktorları dahil
Kesinlikle.
önem arz eder. Buradaki ana fikir nedir? Buradaki ana fikri önce bir örnekle, bir metaforla anlatayım izin verirseniz.
Tabii ki.
Sonra mizacın ne olduğunu tanımına geleyim. Ünlü kişilik kuramcısı Gordon Allport'un bir sözü vardır. Gordon Allport der ki, tereyağını eriten ateş yumurtayı katılaştırır. Yani ateş aynı ateştir, belki aynı miktarda açık her zaman,
Evet.
ama karşısındaki maddenin doğasına göre sonuç değişir. Yani eğer ateşin karşısında yumurta varsa katılaşacaktır, ateşin karşısında tereyağı varsa tereyağı eriyecektir. Bu neden önem arz ediyor? Çünkü biz hep yaptığımız davranışlardan aynı sonucu bekleme eğilimindeyiz. Yani insan zihni böyle çalışır. Bir şey yapmışsınızdır ve o belli bir sonuç vermiştir. Ve onun işe yarar bir davranış olduğunu öğrenmişsinizdir. Hep onu tekrar etmek istersiniz aynı sonuca ulaşmak için. Ama işte bunu çocuklarda çok görüyoruz. Yani hem psikolojide görüyoruz, hem eğitim alanında görüyoruz. Aynı davranış, aynı sonucu vermiyor. Çünkü aynı çiçekler gibi, bakın çiçekler de değil mi? Yani çiçek genel bir kategori. Ama sardunya farklı bir su ve ışık istiyor. Çok bol güneş istiyor, bol su istiyor. Öte yandan mesela bir menekşe, değil mi? Afrika menekşesi çok uzaktan güneş istiyor, hatta ışık istiyor ve dibine çok az su istiyor ve fazla verdiğiniz zaman aslında yaprakları sararıp soluyor. Ve eğer çiçek bakmaktan çok da anlamayan bir insansanız diyorsunuz ki ya bunun yaprakları sarardı, soldu, boyun büktü. Ben
Evet.
biraz daha su vereyim, galiba bu kurudu diyorsunuz. Biz
Doğru.
de su verdikçe bunun yaprakları sararmaya devam ediyor.
Evet.
Aslında yani bu bize neyi gösteriyor? Aslında bütün canlılar verdikleri işaretlerle, dış dünyaya verdikleri sinyallerle yaptığımız şeylerin onlara iyi gelip gelmediğine dair bize işaret veriyorlar. Şimdi bu konuya herhalde sizinle sohbetimizin daha ilerleyen kısımlarında geleceğiz ama bunu burada bırakıp ben mizacın tanımına geri döneyim. Mizac, insanın doğuştan itibaren yapısal olarak getirdiği biyolojik temelli farklılıklar. Yani neden biyolojik temelli farklılıklar diyorum? Genetik farklılıklar da diyebilirim. Yani anneden babadan aldığı genetik özellikler de diyebiliriz buna. Ama genetikle sınırlı değildir biyoloji. Yani anne karnında bazı deneyimler, mesela annenin hamilelik boyunca çok stresli olması ya da hamilelik döneminde çok travmatik bir deneyim geçirmiş olması, bunun gibi. Bu tür olağan dışı diyeyim, yani normalde olacağından daha olumsuz deneyimler bebeklerin daha tepkisel, daha kolay ve negatif tepki verir. Yani daha kolay ağlar, daha kolay sinirlenir, öfkelenir. Daha kolay tepki gösterir, bir mizaçla dünyaya gelmelerine sebep olabiliyor. Onun için biyolojik temelli farklılıklar, genetik, evet genetik çok kuvvetli. Nasıl işte bazı bebekler sarışın doğuyor, renkli gözlü, bazıları esmer, bazıları kumral ya da kızıl. Aynı bunun gibi kişiliğimizin temelini oluşturan mizaç özellikleri de aslında bir miktar genetik. Bir miktar da anne karnında hamilelik dönemindeki yaşantılarda etkili olabiliyor. Ama en nihayetinde kişiliğimizin temelini oluşturan bazı özellikler var. Bu özellikler bir iyi kötü bir süreklilik gösteriyor. Yani iyi kötü bebek doğduğu andan itibaren bir tutarlılık gösteriyor bu özelliklerde. İşte biz bunlara mizaç özellikleri
Yani
diyoruz. Yeni doğan ünitesine baktığınız zaman mesela bir bebek alı al moru mor ağlıyordur. Bir sürü
evet.
işte hem onu yatıştırmaya çalışıyordur. ama kimse yatıştıramıyordur, ağlamaya devam ediyordur. Bakarsınız yanı başında bir bebek uyuyordur, sanki orada o bebek avızı çıktığı kadar ağlamıyor gibi fevkalade sakin bir şekilde orada saatlerce kendi başına uyuyabilir. Bunların hepsi mizaç özellikleri.
Ve hayat devam ettikçe de mesela okulları düşünüyorum, değil mi? Sizin söylediğinize çok benzer biçimde kreşlerde mesela bir çocuk çok çabuk alışırken ve adapte olurken bir başka çocuk aylarca her sabah ağlayabilir girerken ya da çıkarken.
Evet.
Aynı Tabii. şekilde belki ergen olduğunda farklı biçimde ama işte bir öğretmenin değişmesi ya da önemli bir hayat değişikliği bir kişiyi çok etkilerken aynı ortamdaki bir başka kişiyi o kadar etkilemeyebilir. Yani bu hayat boyu da devamlılığı belli bir ölçüde sizin söylediğiniz gibi hocam gösteren de bir trend, eğilim aslında.
Tabii. Yani aslında ben mizacı biraz saygı kavramıyla da bir arada görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani mizaç denildiği zaman farklılıklara saygı kavramı aklıma geliyor.
Çok güzel.
Başak hocam. Her birimiz birbirimizden farklıyız ve bu farklılık aslında sonradan oluşan bir şey değil. Evet, sonraki deneyimler de öyle. Yani yaşantılarımız farklı, bazılarımızın çocukluğu daha pozitif geçiyor, bazılarımızın çocukluğu daha zorlu geçiyor. Birçok yaşam olayı bakımından farklıyız. Evet. Ama aynı zamanda işte bu biyolojik yapı bakımından da farklıyız. Neden saygı kavramı aklıma geliyor? Yani ebeveynlikte çok önemli bir şey bu. Anne baba özellikle ikinci çocukları, yani ilk çocuklarında bunu çok fark etmiyorlar. Fakat ikinci çocuk doğduğu zaman daha iyi anlıyorlar mizaç kavramının ne olduğunu. Mesela bir çocuk da bunu yapmış ve işe yaramış. Mesela diyelim ki çok sert davranmış çocuğa ve istediği sonucu almış. Yani çocuk itaatkar, evet. Boyun eğen, anne babasının söylediğini dinleyen bir çocuk olmuş. Ama ikinci çocuk mesela çok öfkeli tepki vermiş. İtiraz etmiş, isyankar olmuş, hatta saldırgan davranışlar göstermeye başlamış.
Evet.
Ve anne baba şöyle diyor o zaman, yani bu çocuktan, yani çocuk isyankar, çocuk itaat etmiyor, çocuk şımarık. Yani çocuğu şımarıklığında buluyor sebebi ya da korkulu bir mizaç mesela. Çocuk kaygı bozukluğu geliştiriyor. Ve anne baba diyor ki ben öbürüne de böyle davranmıştım ama öbürü hiç merak geçirmemişti. Evet, hiç kaygı bozukluğu, anksiyete problemi geliştirmemişti. İşte bu şımarıklıktan yapıyor bunu. Hayır, şımarıklıktan yapmıyor. Yani onun etkilenme şekli farklı. İnsan ilişkisi dediğimiz böyle bir şey. Yani sürekli bir etkileşimden söz ediyoruz aslında, ilişkiden söz ediyoruz.
Bir de başta sizin söylediğiniz şeye geliyor aslında Bilgi Hocam. Yani çok güzel bir metaformuş o. Çok hoşuma gitti. Yani tereyağını eriten aynı ateş, değil mi? Yumurtayı
katılaştırır.
Yani katılaştırır. Aynı etki ya da aynı ebeveynlik uygulamaları. Evet. Aynı aileye doğmuş kardeşleri de aslında farklı biçimde etkiliyor. Doğum sırasıyla ilgili, yani kardeşin birinci çocuk mu ikinci çocuk mu olduğuyla da tamam belli bir düzeyde ilgili olabilir ama daha çok nasıl bir mizaca sahip olduğu, dahası tabii ki de sizin de söylediğiniz gibi işte o ebeveynlik stiliyle nasıl etkileşime girdiğiyle de ilgili. Aslında burada şimdi mesela mizacın ne olduğunu ve çocukların gelişiminde nasıl bir etkisi olduğunu çok güzel bence tanımladınız. Bunun üstüne belki de şimdi biraz ebeveynlikten bahsedebiliriz mizaçla da bağlantılı olarak. Yani belki de dünyada işte ideal annelik ya da ideal babalık budur gibi bir kavramın olmamasının nedeni de hem bu mizaç farkları olduğu kadar hem de herhalde ebeveynle çocuğun da uyumu. Bu anlamda neler söyleyebiliriz? Çalışmalar, literatür neyi gösteriyor? Öncülleri neler? Onları da soracaktım.
Evet. Şimdi ebeveynlik konusu gerçekten çok temel, önemli bir mesele. Bu kadar çok konuşuluyor olmasının altında yatan sebeplerden biri de gerçekten yani bu erken çocukluk dönemi, küçük yaşlardaki deneyimlerimiz, bunlar çok önemli. Artık önemli olduğunu biliyoruz. Bu su götürmez bir gerçek. Sadece işte sezgisel olarak bunu bilmiyoruz. Yıllardır bunu çok farklı alanlardaki araştırmalar ortaya koydu. Yani nöropsikoloji de koydu, beyin görüntüleme çalışmaları da ortaya koydu. Gelişimsel psikoloji, klinik psikoloji, pek çok alanda erken çocukluk döneminin önemli olduğunu biliyoruz. Bu ilişkiler içerisinde de en önemlisinin ebeveyn-çocuk ilişkisi olduğunu biliyoruz. Şimdi ebeveynlikte tek bir reçete vermek mümkün müdür? Anne babalar reçete arıyorlar. Yani anne babalar aslında yaptıkları şeyin doğru mu yanlış mı olduğundan çok emin olamıyorlar bazen. Ve bunu bir uzman onaylasın, tasdik etsin istiyorlar. Ve tabii o kadar çetrefilli bir mesele ki bu. Mesela çocuğun ağlanması bir güvensiz bağlanmaya mı işarettir? Çok akıllarını karıştıran şeyler de oluyor. Onun için reçete istiyorlar, kestirme bilgiler istiyorlar.
Evet.
Bu kestirme bilgilerden hangisi doğru, hangisi eksik? Yani bunları çok kısaca burada değinmeye çalışayım. Psikolojide ebeveynlik söz konusu olduğu zaman anne babaların çocuklarının gelişimine ve psikolojik sağlığına etkileri söz konusu olduğu zaman hiç tereddütte kalmadan söyleyebileceğimiz bir bilgi vardır. O bilgi de çocuğu dövmenin, çocuğa fiziksel ceza vermenin, çocuğun psikolojik sağlığını fevkalade olumsuz etkilediğidir. Yani bunu biliyoruz. Çocuğu dövmek, çocuğa dayak atmak ve fiziksel ceza vermek sadece dayak atmak değil, işte karanlık bir odaya kapatmak da. Bunlar çocuk için fevkalade zedeleyici etkiye sahiptir. Sonuçlarını bazen hemen görebilir anne babalar, bazen de ilerleyen yıllarda görebilirler. Dolayısıyla hemen olumsuz bir sonuç görmüyorlarsa çok da içleri ferahlamasın. Olumsuzdur ve mutlak surette kaçınılması gerekir. Evet. Zaten çocuk haklarına da, her türlü canlının hakkına da ters düşer. Bunu söylemeye gerek yok ama ben tekrar vurgulamak istedim. Çünkü çok sıklıkla yapılan, başvurulan bir anne baba davranışı. Çocukları maalesef işte fiziksel olarak hırpalayabiliyoruz istediğimizi elde etmek için. Bunlar kaçınılması lazım. Peki bunun dışında ebeveynlik söz konusu olduğunda hangi davranış, hangi ebeveyn özelliği çocuğun gelişimini en olumlu şekilde etkiler? Aha. Duyarlı ebeveynlik. İşe yarayan, yani çocuklarda olumlu bir psikolojik sonuç, olumlu psikolojik özellikler görmemizi sağlayan, gelişimlerini destekleyen çocukların anne ya da baba özelliği duyarlı annelik, duyarlı babalık, duyarlı ebeveynlik. Yani duyarlı ebeveynlik nasıl tanımlanır? Sıcaklık mıdır? Çocuğa sarılmak mıdır? Öpmek midir? Çocuğun sevgi ihtiyacına cevap vermek midir? Bu sıcaklık dediğimiz şey, yani annenin sıcak olması, çocuğu çok seviyor olması, sevgisini fiziksel olarak çocuğuna sarılarak, kucağına alarak, öperek, işte saçını okşayarak gösteriyor olması... Elbette duyarlı ebeveynliğin bir parçasıdır. Yani hoş bir şey bu, çocuk biliyoruz. İyileştirici bir etkisi var. Ama duyarlı ebeveynlik bununla sınırlı değil Başak Hocam. Duyarlı ebeveynlik dediğimiz şey aslında uygun ebeveynlik, duyarlı ebeveynliktir. Yani annenin, babanın, demin dedim ya, mesela ben bunu ilk çocuğuma da yapmıştım ama o kaygı bozukluğu geliştirmemişti. Bu niye geliştiriyor? Yani bu niye böyle tepki veriyor? Bu şımarıklıktan yapıyor bunları. Hayır, şımarıklıktan yapmıyor. Yani çocuğun verdiği tepkilere ya da işte menekşenin verdiği tepkilere bir dikkat edelim. Siz su verdikçe mesela yaprakları sararıp soluyor. Bu aşırı koruyucu ebeveynlik için de geçerlidir. Mesela çocuk çok kaygılı ve anne baba onun ihtiyacı olan şey, işte çocuk çok yakınlık istiyor, hiç yanı başından ayrılmak istemiyor, yapışıyor anne babaya. İhtiyacı olan bu diye düşünüyorlar ve daha aşırı, daha korumacı oluyorlar, daha kollayıcı, hatta kontrolcü oluyorlar. Peki bu çocuğa iyi geliyor mu? Hayır. Kaygısını besliyor çocuğun. Dolayısıyla duyarlı ebeveynliğin dikkate alması gereken iki şey var. Bir, çocuğun verdiği tepkiler, davranışları, yani çocuk mizacına dair Nasıl belirtiler veriyor? Nasıl işaretler veriyor? Korku mu, korkusuz mu? Sıcakkanlı mı, dışa dönük mü, içe dönük mü? Mesela iki örnek vereyim. Yani dikkatini kolay yoğunlaştırabiliyor mu, yoksa dikkati çok mu kolay dağılıyor? Yani ben size burada 20-25 kadar farklı mizaç özelliğinden söz edebilirim.
Tabii.
Ama bunların çok detaylarına girmeyeyim. Anne babaların, yani duyarlı anne babaların dikkat etmeleri gereken bir diğer özellik ise çocuğun yaş dönemine uygun olarak geliştirmesi gereken beceriler. Evet, çocuk mesela korkulu mizaca sahip ya da korkusuz mizaca sahip. Ama geliştirmesi gereken bir beceri, diyelim ki okul öncesi dönemde, sosyal beceriler. Yani arkadaşlarıyla mesela ilişkileri devam ettirebilme, olumlu ilişkileri devam ettirebilme, işte sorun yaşadıkları zaman onu çözebilme, saldırganlaşmadan, arkadaşlarına küsüp onlardan uzaklaşmadan, o ilişkinin içinde kalarak akranlarıyla, arkadaşlarıyla ilişkiyi devam ettirerek onlarla sorun çözebilme becerisi. Yani çocuk korkulu diye ya da işte içe dönük diye, peki arkadaşınla sorun yaşadın, sen git odanda, peki kimseyle görüşme değil. Arkadaşlarına daha, bu çocuğun mizacı böyle, onun için bu kadar işte sert davranıyor. Tepkisel mizaca sahip çocuk. Bu bir bahane değildir, onu söylemeye çalışıyorum. Yani hem çocuğun mizaç özelliklerine saygılı olacak, onlara karşı hassas olacak anne baba, hem de geliştirmesi gereken özellikleri bilecek ve o mizaçla çocuğun o gelişimsel özellikleri, becerileri geliştirmesi yolunda onu destekleyecek. Dolayısıyla duyarlı ebeveynlik dediğimiz şey budur.
Evet, harika hocam. Yarım dakikalık bir ara, hemen devam edeceğiz. Hocam, bunları konuştukça aklım şunlar da geliyor. Birincisi tabii Vygotsky'nin scaffolding, yani kavramı geliyor. Evet, yani bir biçimde çocuğa ihtiyacı olduğu miktarda desteği verme, ama ne çok fazla hani çiçeği, ne çok fazla sulama, ne susuz bırakma gibi, gerçekten ihtiyacı olanı kadarı bu anlamda verme. Hem de aslında düşününce bu öğretmenlikle, bizim yaptığımız meslekle de aslında, değil mi, akademik danışmanlıkla,
evet,
bütün bunlarla da çok alakalı geliyor bana. Gerçekten yani öğrenci yetiştirirken de çok benzer eğilimler olduğunu düşünüyorum.
Evet.
O
evet.
Anlamda da hayatın aslında çoğu alanına, yani belki bir iş yerindeki bir iş sahibinin, patronun, müdürün bile çalışanlarına duyarlı olması yine aynı şekilde aslında önemli. Tabii biz çocuk gelişiminden konuşuyoruz ama şunu demek istiyorum. Yani bu tarz aslında hayattaki birçok şeye de hem uygulanabilecek hem de çoğu zaman da böyle bir belki devamlılık gösterebilecek de bir durum.
Çok haklısınız.
Yani şunu da düşünüyorum, bir söylediğinizden de şu aklıma geldi hocam, size de onu sormak isterim. Aslında belki bazı kültürel etkiler de var. Yani tabii ki de bu kişisel özellikler, bireysel farklar çok fazla ve insandan insana fark ediyor kültürden bağımsız olarak. Ama kültürlerin de biliyoruz ki belirli eğilimleri var. Mesela işte daha yüksek standartlar olabilir. Mesela biliyoruz ki eğitimdeki bazı çalışmalar, işte matematiğe bir çocuğun eğilimi ya da o alanda bir başarısı yoksa, tamam burada yeteneği yok diye bakılırken, Amerika'da daha çok, Türkiye ya da Çin gibi daha Asya kökenli ülkelerde, toplumlarda yeterince çalışmıyor diye düşünülüyor mesela. O yüzden de biraz bir yüksek standartlar meselesi var. Belki şunu da düşünüyorum, bunu da şununla birleştireceğim. Bizim de yaptığımız bir çalışmada daha önce doktora sırasında mesela child rearing values denen, yani çocuk büyütmeyle ilgili değerleri toplamıştık.
Evet.
Çok ilginçti Bilgi Hocam. Çünkü Amerika'da bir varyasyon çıktı Amerika'da topladığımızda. Ama mesela Türkiye'de topladığımız veri çok bana fantastik gelmişti. Çünkü anneler şöyle yanıtladı çoğunu ve 4 yaşındaki çocuklar için. İşte hangi özellikleri olsun diyorsunuz ve bir sürü seçenek veriyorsunuz altta büyürken ve büyüdüğünde.
Evet.
Diyorlar ki mesela lider olsun ama uyumlu olsun. Aynı zamanda işte itaatkar olsun ama çok özgürlükçü olsun. Yani evet, çok imkansız bir buket, evet, bir arada, evet, ve böyle tavan etkisiyle, yani her şey dörtlülük, dörtte her şey dörttü. Yani onu da olsun, evet, bunu da olsun. Evet. Şimdi ben bunu önce yorumlamakta çok zorlanmıştım. Sonra şunu fark ettim ki hakikaten bunun yüksek beklentilerle çok ilgisi var çocuktan. Ve de biraz tabii kendi içinde, o postmodern annelik içinde belki kendi bocalamaları da var annelerin bazı durumlarda, ama hakikaten yüksek standartlarla da ilgileri var. Belki şunu da söyleyebilir miyiz? Yani tabii ki de bu anne çocuk ya da ebeveyn çocuk, baba çocuk mizacının uyumu, evin ortamı, iklimi, bunların tabii hepsi önemli. Ama bununla birlikte belki yine kendi ailemizden zamanında öğrendiğimiz bir takım şemaları da uyguluyor da olabiliriz yüksek standartlarla ilgili. Belki bir tarafını da bu duyarlılıkla ilgili, aslında yaşından beklenen özellikler dediniz ya, yani çok da yüksek standartlar koymamak olarak da tanımlayabilir miyiz acaba? Bununla da ilgisi var mı sizce?
Başak Hocam, şimdi bu çok güzel şeyler anlattınız. Gelişimsel psikolojiyle ilgili birkaç noktaya değindiniz. Ben izin verirseniz hepsine teker teker sırayla değinerek bu en son sorduğunuz soruya cevap vereyim. Önce scaffolding'den başlayayım. Bu iskele kurmak, çocuğun ihtiyaçlarına göre dediniz, değil mi? Yani iskele, o çok önemli, bu söylediğiniz çok önemli. Çünkü benim de ara ara konuşmalarımda söylediğim bir şey. Çocuğun isteğiyle ihtiyacı aynı şey olmayabilir. Dolayısıyla çocuğun o anda istediği şeyle, yani ihtiyacı olduğunu düşündüğü şeyle, gerçekte ihtiyacı olduğu olan şey aynı olmayabilir. Ve bunu bilecek olan ebeveyndir. Yani mesela bir örnekle yine mizaca bağlayarak geleyim, sonra kültürle devam edeceğim. Mesela kaygılı bir çocuk, korkulu bir çocuk kendi konfor alanında kalmayı tercih edebilir. Demin verdiğim örnekte de vardı. Mesela arkadaşlarıyla sorun yaşamıştır, artık arkadaşlarıyla ilişki kurmak istemiyordur. Çünkü onlarla ne zaman bir araya gelse kendini kötü hissediyordur ve onun için kendi kozasında, evinde kendini en rahat ve güvende hissettiği yerde kalmayı tercih eder. Çünkü o orada kalmak ona kendini iyi hissettiriyor. Yani evet. En temel istediği şey budur. Kendini iyi hissetmek. Kim bize kendimizi iyi hissettiriyorsa biz onunla ilişki kurarız. Öbürlerinden kaçınırız. Yani bu farkında olarak yaptığımız bir şey değildir ama davranışlarımızın altında yatan güdü de budur. Dolayısıyla çocuğun o konfor, işte iskele kurmak, yani annenin, babanın, öğretmenin, yetişkinlerin, genel olarak hatta abi ablanın yapması gereken şey iskele. Nereden iskele? Konfor alanından dışarıya doğru iskele. Ama o iskelenin çok çok yukarıda, yani o iskele, o gördüğünüz merdiven böyle bir gökdelen gibi gökyüzüne uzanmayacak da çocuk için makul bir yere uzanacak. Yani evet. Özellikle korkulu mizacı olan çocuklar için biz bunu söyleriz. Bebek adımlarıyla. Yani çocuğun konfor alanında kalmasına izin vermeyin. Yapabildiği şeyden tamam, tabii ki mutlu olsun. Ama yapamadıklarını da yapması için onu destekleyin. Bebek adımlarıyla gidin ki, çünkü yani yaptıkça kendini iyi hissedecektir. O daha önce yapmaktan korktuğu şeylerin aslında korkulması gerekmeyen şeyler olduğuna dair yeni düşünceler gelişecektir. Yani yaklaşımı değişecektir. Ve bir güven gelecektir. Bir cesaret gelecektir. Evet. Bu önemli. Dolayısıyla iskele kurma kavramı aslında mizaçla da ilişkili diye düşünebiliriz bu bakımdan. Şimdi buradan kültüre geleyim. Bir sonra söylediğiniz şey kültürdü. Benim geçen sene bir kitabım çıktı. İnsan Her Koşulda, destek yayınlarında. Şimdi 6. basın yaptım. Orada da bundan söz ediyorum. Yani mizacın ya da diğer özelliklerin bir kültürde nasıl algılandığı ona verdiğimiz tepkiyi değiştirir. Ve bütün sonuçları değiştirir. Ve kitabımda da Amerikan kültürü, Amerika-Kanada kültürü ve Çin kültüründen, Asya kültüründen örnekler veriyorum. Ve diyorum ki mesela işte şimdi çocukların çok atılgan ve dışa dönük olmaları isteniyor. Yani neden? Evet. Çünkü toplumsal değerlerdeki değişim bize şunu düşündürttü. Sosyal olanlar başarılı, hayatta işte tuttuğunu koparıyor ve bir yerlere geliyor. Öbür içe dönük olanlar da daha işte hayatta başarısız, pısırık. Evet. Yani bunların hepsi tabii çok Amerikan vari düşünceler ve araştırmalar bize şunu gösteriyor. Asya kültüründe içe dönük olmak, çekingen olmak çok beğenilen bir özellik. Ve çekingen çocuklar değil negatif değerlendirilmek, mesela özgüveni düşük, değil mi? Amerikan kültüründe özgüveni düşük denilir bu çocuklara. Hayır, değil öyle değerlendirilmek, daha pozitif değerlendiriliyor, daha pozitif görülüyor. Kim tarafından görülüyor? Sadece yetişkinler tarafından mı? Anne babalar, öğretmenler tarafından mı? Hayır. Sınıf arkadaşları tarafından da daha pozitif görülüyor. Yani kültür dediğimiz şey aslında tam da bu. Yani aynı özellik, mesela içe dönük olmak, daha çekingen olmak, Çin kültüründe çok pozitif görülürken ve o çocuklar onore edilirken, açık ya da örtük şekilde, içe dönük ve çekingen bir çocuk Amerikan kültüründe cezalandırılıyor. Nasıl cezalandırılıyor? Mesela işte küçümseme illa sözlü olmaz değil mi? Yani bazen sözel olarak, bazen işte olur, bazen bir gülüşle dalga geçerek. Çocukların daha negatif, daha sert, cezalandırıcı ebeveyn davranışlarına maruz kaldıklarını Amerikan kültüründe bize araştırmalar gösteriyor. Ve peki en nihayetinde ne oluyor? Şimdiki çekingen mizaçlı çocukların gelişimleri takip edildiğinde sosyal olarak çok yetkin çocuklar olurken Amerikan kültüründe bu çocuklar kaygı problemleri, depresyon gibi problemler geliştirmeye çok daha yatkın oluyorlar. Neden? Mizaçları yüzünden mi? Hayır. O mizaçlarının anne baba ve öğretmenler ya da arkadaşlar tarafından nasıl görüldüğü, nasıl algılandığı ve işte maruz kaldıkları kötü davranışlar yüzünden. İşte çevrenin etkisi tam da burada resmin içine giriyor. Bu ebeveynlik değerleriyle ilgili söylediğiniz konuya geleyim. Ben de biliyorsunuz işte o konularda araştırmalar yapıyorum ebeveynlik değerleriyle ilgili. Sadece Likert tipi ölçek kullandığımız zaman çok haklısınız. Biz de aynı sorunla karşılaştık. O da önemli, o da önemli. Hem uyumlu olsun, itaatkar olsun, iyi davranışlı olsun, iyi geçimli olsun ama aynı zamanda kendini de gerçekleştirsin. İşte ne istediğini bilsin, analitik düşünceye sahip olsun, sorgulasın falan gibi böyle birbiriyle çelişik şeylerin hepsinin çok önemli olduğunu söyledi anneler. Ve biz Q-sort dediğimiz yöntemi kullandık. Yani zorlayan, illa sıralama yapması gerekiyor annenin. O zorlamayı yaptığımız zaman da gerçekten itaatkarlığın, yani uyum göstermeyle ilgili değerlerin daha üst sıralarda olduğunu gördük. Buradan yani ebeveynliğe gelirsek, çocuklardan beklentiler çok mu yüksek, anne babaların akılları mı karışık? Yani bu konu aslında biraz çetrefilli. Ben açıkçası hem gözlemlerimden hem de işte yürüttüğüm farklı gelir ve eğitim gruplarındaki anne babalarla yürüttüğüm araştırmalar sonucunda şöyle bir bilgiye ulaştım. Yani Türkiye'de aşırı korumacılık, aşırı kontrollü olma, müdahaleci olma davranışları hala çok yüksek. Modern davranış dediğimiz, yani anne babalık, çocuk işte kendini gerçekleştirsin, potansiyelini gerçekleştirsin türü davranışlar aslında çok bilinçli olarak uygulanmıyor. Yani biraz sınır koymama, müsamahakar ebeveynlik, sınır koymayı becerememek ya da bununla çok ilgili olmamak şeklinde, yani çok da pozitif değil aslında. Çünkü çocuğun çok ihtiyacı olan becerilerden ya da özelliklerden, davranışlardan biri de sınır konmasıdır. Yani sınırları bilme, kendisinin sınırları öğrenmesi ve anne babanın ona sınır koyması. Zaten sınırları çocuk nasıl öğrenecek? Anne babanın gösterdiği sınır koyma davranışlarıyla öğrenecek. Bu çocuğun kendini güvende de hissetmesini sağlar. Yani anne babalar aslında o söyledikleri kadar özgürlükçü, çocuklarının çevreyi keşfetmelerini, kendilerini keşfetmelerini destekleyici bir davranış içerisinde değiller. Benim Hollanda, Almanya ve Türkiye karşılaştırmalı yaptığım bir araştırma vardı. Bu araştırmada şunu sorduk. Yani hangi özelliklerin ne zaman gelişmesini beklersiniz? Mesela işte düğme iliklemeyi ne zaman çocuk kendi başına yapabilmeli? Ayakkabı bağlamayı ne zaman kendi başına yapabilmeli? Ne zaman işte bu saçını taramak gibi öz bakım becerileri, ne zaman kendi başına ödevlerini yapabilmeli? Bunun gibi uzun bir liste vardı. Ve bizim araştırmada ortaya çıkan şey, Hollandalı ve Alman annelere göre Türkiye'deki anneler bütün bu becerilerin gelişimini çok daha geç bir yaşta bekliyor. Yani Almanya'daki, Hollanda'daki anne çocuğun işte 3-5 yaşlarında bu davranışı göstermesini beklerken, Türkiye'de anne babalar bu davranışların 10 yaş civarı gelişmesini bekliyor. Evet. Mesela 8-10 yaş civarı gelişmesini bekliyor.
Ve bu aslında eğitim sistemleri de ona göre. Diyelim ki 4 yaşında bir çocuğun kendi paltosunun fermuarını kendinin kapatabilmesi beklenirken, bu bizde dediğiniz gibi belki de 8-9-10 yaşlar. Yani aslında hayatında her yerinde de aynı şekilde tezahür ediyor.
Tabii. Yani elinde işte el beziyle ya da havluyla, çantasında havluyla gezen anne profili hani Türkiye dışında bir yerde hani çok seyrek karşınıza çıkar. Sonra da çocuğunun ödevini kontrol eden, işte yaptığı testlerin sonuçlarını kontrol eden, çok yani çocuğun bir türlü özelleşmesine, benim neye ihtiyacım var sorusunu sormasına engel olan bir sistem var. Yani çocuk bunu hiç düşünmüyor. Self-direction dediğimiz bir şey var İngilizce'de, bizi dinleyenler için Türkçe'de onları açıklayarak anlatmaya çalışayım. Kendine yönelim anlamına geliyor bu, ama aslında önce benim neye ihtiyacım var, ben şu anda ne durumdayım sorusunu insan kendine soruyor. Yani mesela karnım doydu mu? İnsan karnının doyup doymadığına kendi karar verebilmeli değil mi? Ama sürekli ağzına işte yemek tıkıştırılan bir çocuk, oyuncak gösterilerek televizyon karşısında falan, doyma duygusunu, doyup doymadığını bile anlamıyor.
Kesinlikle.
Yani dolayısıyla aslında biz anne babalık pratiklerine baktığımız zaman, Başak Hocam, bizi dinleyen anne babalar varsa buna dikkat etmelerini ben rica edeceğim, önereceğim. Çocuklarıyla ilişki kurarken buna çok dikkat etsinler. Yani çocuğa bu özelliği versinler. Bu sınırsız özgürlük ya da çocuğa sınır koymama anlamına gelmiyor. Burada bir kavram kargaşası var. Yani çocuğun özelliğine, çocuğun özelliklerine, eğilimlerine, ihtiyaçlarına saygı duymak ile çocuğa sınır koymak, işte öfkesini, kaygısını kontrol etmesine destek olmak ya da doğruyu yanlışı öğretmek arasında fark var. Bu konuda daha dikkatli olmalarını ve çocuklarına gelişmek için alan tanımalarını ben önereceğim. Yani çocuğun gelişmek için iki şeye ihtiyacı var en temel. Biri sevgi, şefkat, diğeri de alan. Yani alan dediğimiz şey de, yine bunu en başa bağlayacağım, saygı. Yani alan olmazsa gelişim olmaz.
Bir de belki son olarak yine başta söylediğiniz bir şeye de değinmek lazım. Bence çok değerliydi. Özellikle bu saygı konusunda belki şunu da ekleyebiliriz değil mi Bilge Hocam? Aslında mesela belli bir mizah özelliğini de, mesela slow to warm up dediğimiz, aslında ısınmakta biraz daha yavaş olan çocuklar.
Yavaş yani olan çocuklar.
Her yenilikte ağlayan işte, ya da çok uzun ağlayan değil ama biraz daha çekingen, başlamakta biraz daha zorlanan çocuklar. Bu durumların geçici bir durum olmadığı, yani evet çevresel şartlarla ve duyarlı ebeveynlikle biraz daha durumun iyileşebileceği, ama bunun da yani hayat boyu bazı anlamlarda bir farklılık olarak ya da yani o çocuğu nevi şahsına münhasır derler ya, durumu olduğu, karakteri olduğunu, kişiliği olduğunu kabul etmek de aslında çok büyük bir adım diye düşünüyorum anne babalar için.
Tabii bu söylediğiniz çok önemli. Yani hep vurgulamaya çalıştığım bir şey bu. O mizaç çocuğa hayatı boyunca eşlik edecek. Onun için aslında mesela işte kız gibi ağlama, bebek gibi ağlama, ne kadar korkaksın, ödleksin, çocuğun kendisini bu mizaç özelliğinden dolayı kötü hissetmesini sağlayacak, kendine dair değersizlik algısı geliştirmesine sebep olacak tüm söylemlerden itinayla uzak durmak gerekiyor. Çünkü o özellik çocuğun elinde değil, bir. İkincisi, ona yaşam boyu eşlik edecek. Yani çocuk peki değişmez mi? Bu soru geliyor, çok geliyor. Yani değişmezlik. Hayır. Yani mizaç özellikleri aşağı yukarı aynı kalır. Ama insan, çocuk, genç, yetişkin, yaşı ilerledikçe, bu beyin gelişimiyle bağlantılı da olarak, kontrol becerisi geliştirir. Ne kontrolü? Duygu kontrolü, davranış kontrolü becerilerini geliştirdikçe, mesela o kaygısıyla baş etmeyi öğrenir. O korkusunu ayarlamayı öğrenir. Ha, bu şu anlama mı geliyor? Tamamen korkusuz bir insan olur ya da hiç kaygı duymayan bir insan haline gelir mi? Hayır. Fakat işte bir ortama girdiği zaman, okula gittiği zaman, bir sunum yapacağı zaman, İşte bir sunum yapacağı zaman ve bir toplantıya gideceği zaman diğer insanlara göre, diğer arkadaşlarına, yaşıtlarına göre yine daha çok kaygı hissediyordur, içinde daha çok korku hissediyordur. O bunu içinde hissediyordur yani. Fakat onu ayarlamayı öğrenmiştir, kontrol etmeyi öğrenmiştir. Bu da işte anne babanın rolü ya da eğitimcilerin rolü, öğretmenlerin rolü. Burada resmin içerisine giriyor. Yani o fizyoloji, çabuk uyarılma dediğimiz şey. Yani başka hiç kimseyi korkutmayacak bir şey onu korkutuyor olabilir. İşte bu karanlıktan korkmak da olabilir, böcek de olabilir. Ya da sosyal anksiyetenin altında yatan değerlendirilme korkusu. İnsanlar beni beğenecek mi, beğenmeyecek mi, ne düşünecek korkusu da olabilir. Yani bazı insanlar daha korkuludur. Bunun temeli biyolojiktir, fizyolojiktir ama çocuk onunla baş etme becerisini, bu beynin ön bölgesi, ön frontal bölge, ön korteks geliştikçe öğrenecektir. Ve anne babanın, çevrenin de rolü burada çok önemli. Özellikle ilk 10 yıl bu becerinin gelişmesi için çok kritiktir. Yani onu da söyleyeyim. Anne babaların bu en başta söylediğim şiddet içeren, dayak gibi davranışları, sert davranışları, o öz denetim becerisinin gelişmesi var. Evet. Bundan kaçınsınlar. Bu da önemli. Yani fakat o mizaç çocuğa eşlik edecek, bu olumsuz bir şey değil. Her mizaç özelliğinin, olumsuz diye düşünülen mizaç özelliklerinin bile olumlu tarafları vardır. Mesela korkulu mizaç dediğimiz özelliğin de mesela daha temkinli olurlar. Mesela böyle bir şeye hemen atılmak ve hata, işte riskli, olumsuz sonuçlar getirebilecek şeylere yaklaşırken daha yavaştırlar, daha fazla veri toplarlar, bilgi edinirler. Mesela bunlar da çok pozitif özelliklerdir. Yetişkin hayatında da, ergenlikte de riskli davranışlardan uzak durmasını sağlar. Tüm özelliklere, aslında mizaç özelliklerine baktığımızda olumlu taraflarını bulmak da mümkün. Yani sadece olumsuz taraflarına odaklanıyoruz biz bazen ama bu çok doğru değil. Sınıflama yapmaya kesinlikle karşıyız mizaçta. Yani zor çocuk değil, zorlayıcı çocuk mesela terimini kullanmayı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü zorlanan, zor, neden zor diyoruz? Zorlanan kim? Anne baba. Belki başka bir anne baba olsa zorlanmayacak. Yani zorlayıcı, çevresinde daha zorlayıcı olabilir bu çocuklar. Ama doğru, uygun desteği aldıkları zaman, anne babalar duyarlı ebeveynlik gösterdikleri zaman, biz yine biliyoruz ki araştırma sonuçlarından, yani bu çocukların gelişimleri, sosyal, duygusal gelişimleri fevkalade pozitif oluyor. Psikolojik problemler, anksiyete problemleri, kaygı problemleri gibi psikolojik zorluklar geliştirmiyorlar. Dolayısıyla sadece daha hassaslar ve çevre etkilerine daha açıklar. Dolayısıyla çocuklara etiket koymak doğru değil. Onları olumsuz görmek, onların da kendilerini olumsuz görmelerine sebep olacak konuşmalar içinde, söylemler, davranışlar içinde olmak doğru değil. Anne babalar bunlara çok dikkat etsin.
Hocam, muhteşem bir program oldu. Çok çok teşekkür ederim. Bütün katkılarınız için, söyledikleriniz için. Umuyorum bir başka programda tekrar bir arada oluruz. Öyle umuyorum.
Dilerim. Çok keyifli programlarınız. Sağ olun.
Sizle de konuşmak çok keyifli. Şimdi bu 17. bölümümüz, 20. bölümde sezon arası veriyoruz artık. Ondan sonra umuyorum yeni sezonda tekrar bir başka konuyla sizle konuşmayı umuyorum. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, iyi günler.
Kanker duvara tırmandı, virüse bir açar, virüse tırmandı. Tanker küçük tekerlekleriyle duvara tırmandı. Birazcık kuyusu tırmandı. Birazcık üstte. Bak tanker duvarın en. Fuck.